46. Ayrım, sayfa 574. Atatürk Sovyetler Birliği İtalya ve Almanya'da görülen totaliter parti yönetiminin Türkiye'de yayılmasını önledi. Türkiye'nin efendisi parti değil, devletti. Ama aynı zamanda Atatürk'ün yönetimi bütünüyle eleştiriye kapalıydı. Önce muhalefet, sonra resmi tek partisi susturulmuştu. Devlet ile partinin bütünleşmesi ertesi yıl anayasada adeta kutsallaştırıldı. 5 Şubat 1937'de oylanan iki yasa değişikliğine göre Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 6 okuna anayasal güç kazandırıldı ve meclis üyeleri arasından seçilen siyasi müsteşarlar bakanlara bağlandı. Dipnot adı geçen eser sayfa 208-209. Ama kısa bir süre sonra Atatürk bu siyasal danışmanların her işe burnunu sokan kişiler olduğuna karar verdi. 1937 Kasım'ında siyasi müsteşarlıklar kaldırılırken meclisin isteğiyle böyle davranıldığı meclisin kendisine bildirildi. Dipnot adı geçen eser sayfa 278-279. Meclis üyeleri buna inanmak zorunda değildi. Bütün bu gidişatta devletin bağlı bulundukları partiye karşı bir zafer kazandığını görebiliyorlardı. Recep Peker şansını fazla zorlama konusunda yalnız değildi. Atatürk'ün 1924'ten bu yana meclis başkanlığını sürdüren sadık arkadaşı General Kazım Özalp, 1935 Şubat'ında ziyaret ettiği Antalya'da zafer takları yerleştirilmesine izin vermek ve genellikle Cumhurbaşkanı'na ayrılan köşkte kalmak gibi bazı akılsızlıklar yaptı. Atatürk hiç beklenmedik bir anda şehre gelince keyfi kısa sürdü. Dipnot adı geçen eser sayfa 155-156. Yine de işinden kovulduktan sonra Atatürk devrimleri tarihi öğretmenliği yapmak zorunda kalan Recep Peker'e oranla daha şanslı sayılırdı. Kazım Özalp meclis başkanlığını yitirdi ve Avrupa'da yeniden silahlanmanın zirveye tırmandığı bir dönemde çok önemli bir görev olan Savunma Bakanlığı'na getirildi. Dipnot Özalp sayfa 55-56. Anayasa meclis başkanına Cumhurbaşkanı'nı temsil etme yetkisi tanıdığı için Özalp'in görevinin değiştirilmesi bir rütbe indirimiydi ve onu Cumhurbaşkanı olma sırasından uzaklaştırdı. İstiklal Savaşı'nda Fransızlara karşı düzensiz gerilla birliklerine komuta etmiş olan eski jandarma yüzbaşısı Kürt kökenli Urfa milletvekili Ali Sahip Ursavaş'la ilgili entrika ülkeyi sarstı. Ursavaş, savaştan sonra sıkı korunmayan Suriye sınırı yakınında büyük bir arazi almış ve yörenin her bakımdan baskıcı yöneticisi olmuştu. 1935 sonbaharında Ursavaş, o tarihte mülteci olarak Ürdün'de yaşayan eski gerilla lideri Çerkez Ethem ile birlikte Atatürk'e suikast planlamakla suçlandı. Türkiye'ye dönmeden önce Ethem ile görüştüğünü ileri süren bir Çerkez'in iddiası üzerine bu suçlama yapılmıştı. Ursavaş yörede yaşayanların çoğu gibi kaçakçılıkla geçinen 7 kişiyle birlikte mahkemeye çıkarıldı. Aslında diğerleri kaçakçılık nedeniyle Ursavaş'la tanışıyorlardı. Uzun bir mahkeme sürecinden sonra 1936 Şubat'ında kanıtların yetersiz, itirafların tutarsız olması nedeniyle ve ifadelerin baskı altında alındığı iddiasıyla sanıkların tümü beraat etti. Atatürk bu kararı kabullendi. 10 yıl önce ortaya çıkanları İzmir'deki suikast girişiminde muhalefet onu tehdit etmişti. Bu kere yerel bir zorbanın kalkışmasından çok ona karşı düzenlenen bir entrika Atatürk'ü etkilememişti. Tek tepkisi meclisteki yerini koruyan Ursavaş'ı huzuruna kabul etmemek oldu. Dipnot, ayrıntılar için Soyak, cilt 1 sayfa 377-400, işlemleri haklı göstermeye çabalıyor. Daha kısa özeti için bakınız Goloğlu, cilt 7 sayfa 171-174. Şükrü Kaya, Tevfik Rüştü Aras ve Kılıç Ali tarafından İsmet Bozdağ'a anlatıldığına göre, Atatürk'ün sofrası sayfa 208, Ali Sahip Ursavaş için düzenlenen entrikayı Dahiliye Vekili Şükrü Kaya başlatmış ve Mutat Zevat'tan Kılıç Ali geliştirmiş. Çerkez Ethem 1938 affından sonra Türkiye'ye dönen ağabeyi Reşit'e yazdığı mektupta 1935'te yapıldığı ileri sürülen planın tümüyle uydurma olduğunu ve Ürdün'den katilleri gönderdiğini söylendiği tarihte Mısır'da hasta yattığını belirtiyor. Ethem, editör Kutay, Çerkez Ethem dosyası sayfa 16. Dikkatini dağıtan tüm sorunlara karşın Atatürk, Tevfik Rüştü Aras'ın yürüttüğü dış politikadan gözünü hiç ayırmadı. Uluslararası sahneye yalnızca yabancı konukları ve büyükelçileri ağırlamak için çıkıyordu. 1934 yazında uzun bir ziyaret için gelen İran Şahı Rıza Pehlevi, Atatürk'ün başarılarından çok etkilendi. Türklerin ve Perslerin ataları olan Turanlılarla İranlıların dostluğu üzerine kurulu yeni bir opera, Ankara Halk Evi'nde Şah'ın onuruna sergilendi. Atatürk'ün Anadolu halk müziğini batılı ölçüleri uyarlaması için görevlendirdiği genç bestecilerden Ahmet Adnan Saygun, Özsoy adlı operayı rekor sayılacak kadar kısa bir sürede besteledi. Dipnot, Ant, sayfa 24. Bolşeviklerin içerik olarak sosyalist, biçimsel olarak milliyetçi bir kültür yaratma çabaları sürerken, Atatürk'ün hedefi Türk kültürünü içerik olarak milliyetçi biçim olarak batılı yapmaktı. Çünkü böylelikle evrensel kültür platformuna girebilirdi. Türklerin müzik, resim, heykel, tiyatro gibi sanat dallarında parlamalarını istiyordu. Ama verdiği desteğin de bir bedeli vardı. Sanat dalları ilerleme amacına hizmet edeceklerdi. Gericiliği yermeyen ya da Türkiye'nin komşularına ve yeni dostlarına hakaret eder gibi görünen tiyatro yapıtları yasaklanıyordu. Dipnot adı geçen eser sayfa 32-41. Kendisini yüceltmek amacını taşıyan Bay Önder adlı destansı yapıtın metnini, yazarın saf Türkçe sözcükleri kullanmaya yeterince özen göstermediğini düşünerek kendi eliyle düzeltti. Kadınları süs eşyası ve sevgiyi eğlence olarak tanımlayan başka oyun metnine de itiraz etti. "Biz kadınlar için böyle düşünemeyiz. Kadın varlığı ulusun bin bir noktadan temelidir," diye yazdı sayfanın kenarına. Ve "sevgiyi bir eğlence saymak onu ciddiye almamak olur," diye ekledi. Dipnot, düzeltmelerin fotoğrafları için adı geçen eser sayfa 76-77. Şah Rıza trenle İzmir'e ve oradan da İstanbul'a götürülürken, tren Uşak'ta durduğu sırada sarıkla gezen yerel müftünün görüntüsü Atatürk'ü öfkelendirdi. Anlatılan bir öyküye göre müftünün başından sarığını aldı ama sonra adamın aydın görüşlere sahip olduğunu öğrenince bağışlaması için kendisine bir armağan gönderdi. Dipnot, Derin, sayfa 75. Şah'a eşlik eden General Hassan Arfa olayı daha dramatik bir biçimde anlatıyor. Arfa, sayfa 250. Ama Atatürk'ün Uşak'ın yok edilmesi için emir verdiği iddiası kesinlikle daha önceki olayda Menemen halkına karşı Atatürk'ün duyduğu öfkenin bir yansıması. Şah'ın Türk yaveri olarak görev yapan General Fahrettin Altay, anılarında Uşak olayına yer vermezken Atatürk'ün daha önce Menemen'i yerle bir etme tehdidinden söz ediyor. Uşak'taki olaydan 5 ay sonra din adamlarının özel giysilerinin sürekli giyilmesini önleyen yasa yürürlüğe girdi. 17 Haziran'da Şah'ın onuruna Ankara Palas Oteli'nde verilen ziyafetten sonra İngiltere'nin yeni büyükelçisi Sir Percy Lorraine sabaha kadar süren bir poker oyununa davet edildi. Büyükelçinin anlattığına göre Atatürk oyundan büyük keyif alıyordu. Çok yetenekli bir oyuncuydu ve epey kazanmıştı. Ama oyun sona erince kazanan ve kaybeden olmaması için bütün fişlerin karıştırılması için ısrar etmişti. Dipnot, Sonyel, Atatürk, sayfa 174. 20 Şubat 1928'de yine poker oynamak için davet ettiği ABD Büyükelçisi Joseph Grew'ya da aynı şekilde davranmıştı. Dipnot, Grew, cilt 2, sayfa 764-765. Lorraine Atatürk'e hayrandı ama aralarında özel bir dostluğun kurulduğunu iddia etmek abartılı olur. Oyundan sonra Atatürk kendisine İngiltere ile dostça ilişkiler sürdürmek istediğini söyleyince, Lorraine böyle bir ilişkinin Türkiye'nin Rusya ile olan dostluğuna zarar vermeyeceği güvencesini verdi. Bu arada Mussolini Türkiye'nin Akdeniz'deki güvenliğini ve İngiltere'nin yine aynı bölgedeki çıkarlarını tehdit ederek bu dostluğun gelişmesine yardımcı oldu. İtalya'nın 1935 Ekim'inde Etiyopya'yı işgal etmesinden sonra Ege Denizi'ndeki 12 adayı da silahlandırması gerçeğinden hareket ederek Türkiye, Milletler Cemiyeti'nin yaptırımlarına daha da hevesle katıldı. Dipnot, anlaşmanın metni için İsmail Soysal, sayfa 430-438. Mussolini'nin İtalya'nın Asya ve Afrika'daki ihtiraslarını açıklayan konuşmaları, Büyük Savaş'tan sonra Antalya'nın işgalini anımsatıyordu. 1935 Şubat'ında Atatürk bir destroyerle Anadolu'nun batı ve güney sahillerini dolaştı. Dipnot, Özerdim, sayfa 120. Atatürk'ün İtalyan Büyükelçisini azarladığı, İtalya'nın Antalya üzerinde hakkı olduğunu söyleyince derhal mareşal üniforması giydiğini, Antalya konusunda Büyükelçi'ye "isterseniz gelin alın" dediğini ve Mussolini'nin kendi halkı tarafından ipe çekileceği ön değişini içeren öyküleri herhalde sonradan uydurulmuştur. Dipnot, Kinross, sayfa 460, Milman, sayfa 486, Volkan ve Itzkowitz, sayfa 321. Kendisinin aksine bir tek kez bile bir orduya komuta etmediği halde, üniformayla dolaştığı için Mussolini'yi aşağıladığı şüphesizdi. Dipnot, Milman, Atatürk'ün George Bonnet'e söylediklerini aktarıyor. Sayfa 504-505, not 21. Yine de Türkiye Mussolini'ye doğrudan saldırmak yerine ona Balkan Paktı'nı kabul ettirmeye çalıştı. Dipnot Aras, sayfa 228-229. Başarısızlığa uğrayan bu girişim Türkiye'nin dış politikadaki sağduyulu yaklaşımını gösteriyor. Mussolini'nin tehditleri daha yakın bir tehlike oluştururken, Hitler'in 1936 Mart'ında Ren bölgesini tekrar işgal etmesi, Türkiye'ye Boğazların askeri açıdan denetimini ele alma fırsatını verdi. Avrupa durumu böyle bir girişim için elverişlidir dedi Atatürk. Bu işi kesinlikle başaracağız. Dipnot İsmail Soysal sayfa 493. Aras hariciye vekili olarak Boğazların idaresini değiştirmeye kalkıştığını, yurt dışındaki görüşleri araştırdığını ve önce Atatürk'ün sonra da hükümetin iznini alarak bu amaçla bir konferans toplanması için çağrıda bulunduğunu iddia ediyor. Aras sayfa 230. Bu iddia inanılır gibi gözüküyor. Atatürk'ün sofrasına sık sık konuk olan Aras, Cumhurbaşkanı ile doğrudan doğruya temas kurabiliyordu ve bu nedenle Başbakan İsmet İnönü tarafından pek sevilmiyordu. Nisan ayında Türk hükümeti Lozan Anlaşması'nı imzalayan bütün taraflara, ayrıca Sovyetler Birliği ile Yugoslavya'ya bir nota gönderip, Türk boğazlarının yönetimi konusundaki maddelerin tekrar gözden geçirilmesi için bir konferans düzenlenmesini istedi. Konferans 22 Haziran'da Cenevre Gölü kıyısında Lozan'dan pek fazla uzak olmayan Montreux'de toplandı. Bu kez Sovyetler Birliği tam katılımcıydı ama kendisine yaptırım uygulanan İtalya katılmadı. 20 Temmuz'da Boğazlar'la ilgili yeni bir anlaşma imzalandı. Türkiye'ye Boğazları tahkim etme ve asker yerleştirme izni ve anlaşmanın koşullarını uygulama görevi verildi. Yeni anlaşma ticaret gemilerine sınırsız geçiş özgürlüğü tanırken, savaş gemilerinin hareketini Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkeler lehine düzenliyordu. Dipnot, metin ve ön söz için İsmail Soysal, sayfa 493-518. Türk hükümeti İngiltere, Fransa ve Balkanlardaki komşularıyla ilişkilerini zedelemeden hedeflerine yasal yollardan ulaşmıştı. Bu anlaşmayı Türkiye'nin Fransa ile İngiltere'ye yakınlaşması olarak gören Sovyetler Birliği ise tatmin olmuş sayılmazdı. Dipnot, 2 Temmuz 1936 tarihinde resmi Bolşevik gazetesi Pravda, Türkiye'nin önerilerinin Sovyetlerin çıkarlarına gerekli değeri vermediğini üzülerek açıkladı. Atatürk'ün 10 Temmuz'da yazdığı yanıt Cumhuriyet Gazetesi'nin editörü Yunus Nadi imzasıyla yayınlandı. Türk ulusunun ülkesinin tam güvenliğini garanti altına alacak önlemler için ısrarlı olacağını, tüm dostların bilmesi gerektiğini açıklıyordu yanıtında. Ama Sovyet heyeti yine de metni imzaladı. Bu son derece önemli diplomatik bir başarıydı. Türk birlikleri Boğazlar'da konuşlandırılırken kutlamalar yapıldı. Ertesi yıl, yani 1937 Ağustos'u, Atatürk Trakya'daki askeri tatbikata katıldı. 1923 yılında bu bölgenin askeri açıdan savunulmasının olanaksız olduğunu söylemişti. Şimdi ise İstanbul'u ve Boğazları batı yönünde koruyacak olan, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın adıyla bilinen Çakmak Hattı kurulmaya başlamıştı. Dipnot, Milman, sayfa 498. Atatürk Çakmak Hattı üzerinde yapılan çalışmaları takdir ettiği için bazen iddia edildiği gibi Maginot Hattı'nın yapılmasını eleştirmiş olması pek akla yatkın değildir. Bu konuyla ilgili öyküler daha çok Atatürk'ün adeta kehanete varan tahminlerinin doğruluğunu göstermeye yöneliktir. İngiltere ile ilişkilerin düzelmesi Kral 8. Edward'ın özel ziyaretiyle simgelendi. Bayan Wallis Simpson ile Nahlin adlı yatla Akdeniz'de dolaşırken İstanbul'a uğraması da gezi planlarına dahil edildi. Atatürk 4 Eylül 1936'da gelen kralı Dolmabahçe Sarayı'nın rıhtımında karşıladı. Ertesi gün üstü açık bir arabayla İngiltere Başkonsolosluğu'nu birlikte ziyaret ettikten sonra yaşlı Ertuğrul yatıyla Florya'daki Cumhurbaşkanlığı yazlık köşküne gittiler. Akşamüstü Atatürk ile konukları özellikle İngiliz tüccarların oturmak için tercih ettiği moda açıklarındaki yelkenli yarışlarını izlediler. Bu ziyaretten sonra Atatürk'ün saygın milliyetçiliğini ortaya çıkarmayı amaçlayan bir sürü öykü uyduruldu. Anlatılanlara göre bir garson elindeki tabağı düşürünce Atatürk, "Biz insanımızı uşaklık dışında her türlü görev için eğitebiliriz." diyerek özür dilemişti. Dipnot Kinross, sayfa 482. Kral 8. Edward tekneden inerken sendeleyip elini rıhtıma dayayınca yine Atatürk, "Endişelenmeyin, memleketimizin toprağı temizdir." demişti. Kral 8. Edward'ın ziyareti Atatürk efsanelerinin önemli bir parçası oldu. İki ülke arasındaki düşmanlığı yok etmek, Gladstone ile Lloyd George'un mirasını reddetmek ve yeni Türkiye'ye saygılarını sunmak için İngiltere kralı bizzat gelmişti. Atatürk İngilizlerin gücünü ve yeteneklerini takdir ediyordu. Dünya savaşlarında İngiltere'nin hep kazandığına ve her zaman da kazanacağına inanıyordu. Bu yalnızca bir güç değil, bir dünya gücüydü. Her zaman her yerde görülebilirdi ve her tarafta çıkarları vardı. Dipnot, Milman, sayfa 490. İngilizleri Gelibolu'da silah gücüyle ve İstiklal Savaşı'na diplomasi yoluyla yenilgiye uğratmış olması eski düşmanını sevmesini kolaylaştırıyordu. Öte yandan İngiliz hükümeti dostluk bağlarını güçlendirmek isteyen şövalye ruhlu eski düşman imgesini yaratmakta gecikmedi. General Aspinall Oglander'in sonradan Mustafa Kemal'e duyduğu saygıyı dile getiren Gelibolu Savaşı tarihi üzerindeki kitabı özel olarak ciltlenip 1932 yılında Çankaya'da kendisine sunuldu. Ne var ki H.C. Armstrong'un Grey Wolf, Bozkurt adıyla Mustafa Kemal'in yaşam öyküsünü anlatan kitabının aynı yıl yayınlanması ilk kitabın etkisini bir miktar sarstı. Grey Wolf bir bakıma dedikodu ile erkek kulüplerine has ırkçılık öykülerinin karışımı sayılırdı. Dipnot. Bu kitabın havasını gösterebilmek için şöyle bir cümleyi tercüme etmek yeterlidir. Sayfa 254. Güç sahibi olmak onun, yani Mustafa Kemal'in Asya bozkırlarının kurtlarına, kaba vahşi Tatarlara kadar geri giden zorbalığını ve canavarlığını ortaya çıkardı. Başka bir sayfada Armstrong, Halk Fırkası'nın genel sekreteri Saffet'i Arıkan, Doğu Anadolu'da doğmuş bir ordu subayı olarak Ziya Sefet, yetenekli ve kurnaz Yahudi olarak tanımlıyor. Sayfa 284. Bu kitabın popüler olmasının nedeni 1930'lu yıllarda İngiliz halkının zevkine uygun olmasıydı. İngiliz hükümetinin dağıttığı kitaplardan ise bazı bölümlerin tümüyle çıkartıldığı görülüyor. Bu yaklaşım İngiliz diplomatlarının Grey Wolf adlı kitabın İngiliz-Türk ilişkilerine zarar vereceğinden korktuklarını gösteriyor. Sonyel, Atatürk, sayfa 165-171. Türkler kendi adlarına görüşme yapan İngiliz aracılar konusunda daha nazik davranmışlardı. İsmet İnönü'nün anılarında geçen, cilt 1 sayfa 76, Sir Horace Rumbold hakkındaki nazik sözlerle, Rumbold'un Lozan'daki Türk heyetini domuz beyinli, aptal, can sıkıcı insanlar olarak tanımlamasını, Gilbert sayfa 283, karşılaştırmak yararlı olacaktır. Rumbold'un Angora'nın vahşi adamları diye tanımladığı, adı geçen eser sayfa 288, Türk heyetinin ve liderleri Mustafa Kemal'in onurlarını korumak için ısrar etmelerinin geçerli bir nedeni vardı. Yine daha sonradan ortaya atılan bir öyküye göre Atatürk bu kitabı yalnızca kendisi için tercüme ettirmiş ve çevirisini dinleyince bunun ithalini men etmekle hükümet hataya düşmüş. Adamcağız yaptığımız sefahati eksik yazmış. Bu eksiklerini ben ikmal edeyim de kitaba müsaade edilsin ve memlekette okunsun demiş. Dipnot, Kılıç Ali, Atatürk'ün hususiyetleri sayfa 80-81. Benzer bir öyküyü anlatan Volkan ve Itzkowitz sayfa 259, özel yaşamlarının ayrıntılarını öğrenmek için Armstrong'un Latife ile temas etmiş olmasından Atatürk'ün kuşkulandığını ekliyor. Grey Wolf çok uzun yıllar Türkiye'de yasaklandı ve ilk çevirisi ancak 1990'lı yıllarda yayınlandı. Kitabın içeriğindeki hatalar ise Akşam gazetesinde 7 Aralık 1932 tarihinden başlayarak tefrika biçiminde yayınlanıp çürütüldü. Bu yazılar gazetenin sahibi olan İktidar Partisi Milletvekili Necmettin Sadık Sadağ'ın imzasını taşıyordu. Ne var ki Mustafa Kemal'i övme gayretleri arasında Necmettin Sadık'la hayallere yer vermekten kaçınmadı. Cumhurbaşkanının babasının üst düzey bir devlet memuru olduğunu, Selanik'teki 6 evinin yanı sıra ormanları ve kereste dükkanları bulunduğunu, annesinin ise zengin ve tanınmış eski bir aileden gelme olduğunu iddia etti. Dipnot, Borak, Editör, Atatürk'ün Armstrong'a cevabı, sayfa 48-49. Acaba Mustafa Kemal mütevazı geçmişinden rahatsız mı oluyordu? Yoksa kendini onun avukatı yerine koyan kişi mi yoksul bir aileden gelmenin ayıp olduğuna inanıyordu? İngilizlerin güç kullanmadaki kurnazca maharetlerine verdiği değer, Atatürk'ün entelektüel gelişimini şekillendiren Fransız kültürüne olan hayranlığını azaltmadı. İstiklal Savaşı sırasında İngiltere ile Fransa'nın arasını açmıştı. Şimdi ise İngiltere'nin dostluğunu kullanarak Fransa'dan önemli bir ödün koparacaktı. Büyük Savaş'ın sonunda İskenderun ve Antakya yöreleri Fransız mandası altındaki Suriye'ye bırakılmıştı. Bunun nedenli isteksizce yapıldığı Ateşkes Anlaşması imzalanıncaya dek Mustafa Kemal'in müttefikleri İskenderun'dan uzak tutma çabalarından anlaşılabilir. Böylece bu yörenin Türk milliyetçilerinin misak-ı milli ile üzerinde hak iddia ettikleri bölgeler arasında olduğu belirtiliyordu. 1921 yılındaki anlaşmaya göre Fransızlar İskenderun bölgesinde Türk kültürünün korunması için özel bir düzenleme yapacaklardı. Verdikleri sözü tutarak bölge yönetimine özel bir statü tanıyıp Türkçenin de resmi dil olmasını kabul ettiler. İskenderun özel bölgesi ya da sancağı Fransız yönetimi altında özellikle dünyadaki ekonomik bunalımın başlamasına kadar huzurlu ve zengin bir yaşam sürdü. Fransız istatistiklerine göre 1930'lu yılların ortasında 220 bin olan bölge nüfusunun 85 bini Türkçe konuşan Sünni Müslümanlardı ve bu sancağın en kalabalık toplumunu oluşturuyorlardı. Çoğunluğu toprak sahibiydi ve arazilerinde Arapça konuşan Türklerin Alevi, Fransızların Alawit dedikleri ama gerçek kimlikleri Nusayri olan kişiler çalışıyordu. Nusayriler bölgenin ikinci en kalabalık toplumuydu. Nüfusun geri kalanı Kürtler, Ermeniler ve diğerlerinden oluşuyordu. Fransız yönetimi kalıcı gibi göründüğü müddetçe Türk ve Arap milliyetçilik duygularının yavaş yavaş yayılmasına karşın sancak içinde pek sorun çıkmıyordu. 1936'da Fransız Halk Cephesi Suriye temsilcileriyle Manda yönetiminden vazgeçmeye doğru ilk adımı atarak bir anlaşma imzalayınca durum değişiverdi. 26 Eylül 1936'da Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras Milletler Cemiyeti'ne ülkesinin Suriye'nin bağımsızlığını desteklediğini ama sancak halkının kendi kendini yönetmeye devam etmesi gerektiğini bildirdi. Fransızlar Suriye'nin bütünlüğü korunduğu sürece gerekli düzenlemeleri tartışmaya hazır olduklarını açıkladılar. Dipnot ASD Cilt 1 sayfa 410. Türkiye'de görüşmeler yapma yanlısıydı ama hedefi farklıydı. Sancaktaki Fransızların mirasçısı olarak Suriye Araplarını değil kendisini görüyordu. Atatürk bu iddiayı sahiplendi. Yaşamının sonuncu önemli davası bu olacak ve ölümüne dek onu sürekli meşgul edecekti. 1 Kasım 1936'da meclisin yeni yasama yılını açarken yaptığı konuşmada bu iddiasını dile getirdi. Türklerin İskenderun, Antakya ve çevrelerinin gerçek sahipleri olduğunu söyledi. Kararlılıkları göz önüne alınmalı ve Türkiye ile Fransa arasındaki son sorun buna göre çözülmeliydi. Dipnot ASD Cilt 1 sayfa 410. Geleceğin belirsiz olması tartışmalı bölgede huzurunu bozmuştu. Türk milliyetçileriyle topraklarının Suriye'nin bir parçası olarak kalmasını isteyen Araplar ve Ermeniler arasında kanlı çatışmalar da yaşandı. Atatürk'ün teşvikiyle sekreteri ve avukatı olan Hasan Rıza Soyak, Sancak'taki Türk toplumunun temsilcisi olarak atanırken, Tayfur Sökmen adlı yörede yaşayan bir Türk de Ankara'daki meclise milletvekili olarak çağrıldı. Cenevre'deki Milletler Cemiyeti'nde Fransızlarla pazarlık eden heyete katılacak olan Soyak'a yola çıkmadan önce Atatürk, "Evet öyledir, orada garantimiz altında müstakil bir Türk devleti kurulmalıdır. Bunu temin edeceğiz çocuk," diye buyurdu. Dipnot Soyak Cilt 2 sayfa 558, 562-563. Bu bölgenin Türk topraklarına katılması için ilk adım böylece atıldı. Atatürk eski çağlarda Çin'in kuzey sınırları yakınında yaşayan eski Türk ya da belki Moğol kavimlerinin Kitay veya Hitay veya Hitan olarak da bilinir, isminden esinlenerek bölgeye Hatay adını vermeye kararlaştırdı. Hatay adı ayrıca Atatürk'ün yarattığı tarihe göre Türklerin Anadolu'daki ataları olan Eti, Hititleri de çağrıştırıyordu. 1936 Kasım'ının ortasında Atatürk hastalandı. Akciğer tıkanıklığı tanısı konarak dinlenmesi ve içki içmemesi önerildi. Dipnot adı geçen eser sayfa 728. Aynı zamanda bedeninde çıkan döküntüler siroz hastalığının belirtisiydi. Ama doktorlar bu tanıyı koyamayınca Atatürk Çankaya Köşkü'nde dolaşan karıncaların ya da başka böceklerin izi olacağını düşündü. Çankaya ilaçlanırken İstanbul'a gitmeye ve Yalova kaplıcalarında dinlenmeye karar verdi. Hastalık sancağı Suriye'den koparmaktaki kararlılığını güçlendirmişti. Ankara'dan ayrılmadan önce Fransız Büyükelçisini ve askeri ateşesini Ankara Palas Oteli'nde masasına davet etti. Fransa'ya karşı dostluk duygularından söz ettikten sonra halkına Hatay'ı almaya söz verdiğini ve sözünü tutmaya kararlı olduğunu açıkladı. Sözlerini vurgulamak için iki genç subaya, Fransız askeri ateşesi subayların bu amaçla bekletildiklerine inanıyordu, kendilerine katılmalarını söyledi. Subaylar da Fransızları çok seviyordu ve Fransa ile savaşmaktan nefret edeceklerdi. Dipnot, Jebakov, sayfa 444-445. Toplantının tarihini 10 Aralık olarak belirtiyor. Nöbet defteri aynı tarihte Ankara Palas Oteli'ne gidildiğini gösteriyor. Soyağa göre cilt 2 sayfa 608, Fransız Büyükelçisi ile görüşme Balkan Kurmay Başkanları onuruna Ankara Sergi Salonu'nda verilen resepsiyonda gerçekleşti. Bazı Türk birlikleri daha önceden sınıra gönderilmişti. Şimdi ise Atatürk birlikleri tartışma konusu olan bölgeye yönlendirme söylentilerine geçerlilik kazandırmak istiyordu. 6 Ocak 1937'de Türk basını Cumhurbaşkanı'nın şimdilik Konya'ya kadar gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldığını, Başbakan, diğer bakanlar ve Genelkurmay Başkanı'nın kendisiyle Eskişehir'de buluşacakları haberini verdi. Dipnot Soyak Cilt 2 sayfa 602. Resmi açıklamanın başlığı, kendi hakkımızı korumaktan aciz değiliz. Eğer izzet-i nefsimizi müdafaa mecburiyeti bizi harp haline koyarsa, mesuliyet Fransa'ya intikal etmiş olacaktır biçimindeydi. Dipnot Topçuoğlu Editör, Cilt 10 Sayfa 5. İnönü paniğe kapıldı. Fransa içeride ve dışarıda sorunlar yaşamaktaydı. İskenderun yöresindeki gücü çok zayıftı. Ama Fransa ile çatışmaya girmek Türkiye'nin yararına olmazdı. Hararetli bir toplantının sonunda Atatürk askeri bir harekata girişmeyeceğini ya da böyle bir şeye izin vermeyeceğini vaat etti. Dipnot İsmet İnönü Cilt 2 Sayfa 283-284. Konya'ya kadar giderek 20 dakika kaldı ve 9 Ocak'ta tekrar İstanbul'a döndü. Dipnot Şahin Giray Editör Atatürk'ün Nöbet Defteri Sayfa 371. Askeri harekat seçeneğinden vazgeçip Fransa'ya karşı psikolojik saldırıya geçti. İstanbul'da partiye bağlı bir gazetede Fransa'ya karşı düşmanca makaleler yayınlanmaya başladı. Dipnot metinler için Ülger Editör Cilt 2 Sayfa 103-106. İstanbul'un tanınmış kafelerinden biri Patisserie Parisienne olan adını Hatay olarak değiştirdi. Doktorların dinlenme ve içkiden uzak durma tavsiyelerini Atatürk hiç dinlemedi. Nöbet defterinde Garden Bar ve Pera Palace Oteli gibi eğlence yerlerine gidişleri ve Yalova, Florya, Adalar ve Boğaz'a yapılan daha uzun süreli gezileri kaydedilmişti. Dipnot Şahin Giray, Editör, Atatürk'ün Nöbet Defteri, Sayfa 572-587. Sancağı Fransız mandası altındaki Suriye'den ayırma süreci çok yavaş işliyordu. Atatürk 10 Mart 1937'de Ankara'ya döndüğünde bunu hızlandırmaya kararlıydı. Bazen kullandığı yöntemler çok abartılı oluyordu. Bir gün askeri pilot olmak üzere eğitim almış manevi kızı Sabiha Gökçen'e üniformasını giyip Fransa Büyükelçisi Karpiç lokantasında akşam yemeğini yerken havaya ateş ederek ülkesinin ağır kanlılığı karşısında kapıldığı vatanseverlik tepkilerini açığa vurmasını söyledi. Sabiha kendisinden istenileni yaptı ve yine Atatürk'ün çağırmış olduğu polisler tarafından dışarı çıkartıldı. Sabiha'nın huzuru bozmakla suçlanması ona vatanseverlik ateşini bir kez daha haykırmak fırsatı verdi. Bir gece hapishanede kalmaya mahkum edildi ve aynı biçimde Hatay için savaşmaya hazır olduğunu bildiren Atatürk'ün orta yaşlı kız kardeşi Makbule de onun yanına getirildi. En azından Sabiha Gökçen'in yaşlılık yıllarında anlattığı öykü böyledir. Dipnot Gökçen Sayfa 251-264. Başka bir öyküye göre Atatürk Fransa Büyükelçisine Cumhurbaşkanlığından istifa edip Hatay'da savaşmaya gönüllü olacağını söyleyerek onu daha fazla etkilemeye çalıştı. Dipnot adı geçen eser Sayfa 252. Pek inanılır bir tehdit değildi ama ulusal çıkarların ciddi olarak hesaplanması ve İngiltere'nin arabuluculuk çabaları sonunda Fransa pes etti. 29 Mayıs 1937'de Milletler Cemiyeti sancağın ayrı bir oluşum olmasına karar verdi. Aynı gün Fransa ile Türkiye Hatay'ın toprak bütünlüğünü birlikte garanti edeceklerini açıkladı. Dipnot metinler için İsmail Soysal Sayfa 544-572. Türkiye bu yeni ayrı birimde kendi sözünün geçeceğinden emin olmak istedi. Uluslararası bir komisyonun gözleminde yapılan seçimlerin Türk olmayan bir çoğunluğu çıkarması tehlikesi vardı. Ankara haksızlık edildiği savıyla seçimleri boykot etmeye karar verdi. 1937 Kasım'ında ağır hastalığına karşın Atatürk Suriye sınırının kuzeyindeki Adana ve Mersin şehirlerini ziyaret etti. Dipnot Özerdim, Sayfa 125. Bu ziyaret sancağı kazanmak konusundaki kararlılığını bir kez daha vurguladı. Fransa bir ödün daha vererek tartışmalı toprakların güvenliğinin Fransız ve Türk birliklerince beraber sağlanmasını kabul etti. Bir Türk birliği 5 Temmuz 1938'de sancağa girdi. Ardından Uluslararası Komisyon dağıtıldı ve yeni seçimler yapıldı. Seçimlerin sonucu uygundu. Yeni devletin parlamentosundaki 40 sandalyenin 22'sini Türkler kazandı. Ankara'daki meclisin üyesi olan Tayfur Sökmen Hatay'ın cumhurbaşkanı oldu. Yerel meclis ayrı birimi yaratan anlaşmanın koşullarını kabul etmiş olan Suriye ile bağlarını teker teker kopardı. Atatürk 23 Haziran 1939'da Fransa'nın Hatay'ı tümüyle Türkiye'ye bıraktığını görecek kadar yaşayamadı. Dipnot İsmail Soysal Sayfa 573-581. Yine de sonunda Türkiye'nin bir vilayeti haline gelecek olan Hatay'a Türk askerlerinin yerleşmesi sorunu onun yaşam süreci içinde çözmüştü. Türkiye savaşa girmediği ve uluslararası hukuku çiğnemeden istediğini elde ettiği için İnönü de mutluydu. Nüfusu 5 kat artıp 1 milyonu aşan Hatay'ı bugün Türkler Atatürk'ün ülkesine son armağanı olarak görmektedirler. Aynı dönemde Türkiye, İran, Irak ve Afganistan ile 8 Temmuz 1937'de Sadabat Paktı adıyla bilinen etkisiz bir anlaşma imzaladı. Dipnot, metin için adı geçen eser. Sayfa 584-587. Mussolini'nin Orta Doğu'da bazı maceralara atılmasını önlemeye yönelik olan bu anlaşmayı bugün yalnızca diplomasi tarihçileri anımsıyor. Bir ay önce Atatürk'ün Ankara'da Maverai Ürdün emiri, daha sonra Ürdün kralı Abdullah'ı kabul etmesi, Türkiye'nin bölgede nedenli önemli bir ülke olduğunu kanıtlıyordu. Nedenli hasta olursa olsun Atatürk ülkesini sürdüreceği politikalarda son kararı veren kişi olmaktan vazgeçmedi. İnönü anılarında Cumhuriyet'in doğuşu sırasında Atatürk'ün eski dostlarının onun beklenmedik davranışlarından ürktüklerini ve hep onu frenlemeye çalıştıklarını anlatıyor. Dipnot İsmet İnönü Cilt 1 Sayfa 184. Avrupa'da yeni bir savaş tehlikesi kaçınılmaz oldukça İnönü kendisi de aynı kaygılara kapılmaya başladı. Atatürk'ün Hatay üzerindeki iddialarının peşinden böylesine azimle koşmasını biraz olsun göğüslemeye çalışmıştı. Çabalar başarılı bir sonuca ulaşınca başka bir dış politika konusunda pek önemli olmayan bir anlaşmazlık, devletin tabiatı kesin kararlı başkanı ile tabiatı temkinli başbakanı arasında son bir sürtüşmenin çıkmasına neden oldu. İspanya iç savaşında cumhuriyetçilere malzeme taşıyan gemilere saldıran korsan denizaltılara karşı alınacak önlemleri görüşmek üzere Fransa ile İngiltere, İsviçre'nin Nyon kentinde bir konferans toplanmasını istediler. Sovyet silahlarıyla yüklü bir gemi boğazlar girişinde torpidolanmıştı ve Marmara Denizi'nde de tanımlanamayan denizaltıların görüldüğü şeklinde raporlar vardı. Sovyet Rusya İtalya'yı korsanlığa bulaşmakla suçluyordu. Öteki ülke diplomatları bunları açıkça söylemekten kaçınıyordu ama bu suçlama asılsız değildi. En azından kuramsal olarak Sovyet Rusya Türkiye'nin dostuydu ve Mussolini'nin açıkladığı iddiaları nedeniyle İtalya düşman sayılırdı. Ama ne Atatürk ne de İnönü bir Avrupa Savaşı'na çekilmeyi istiyordu. Hariciye vekili Tevfik Rüştü Aras ortak güvenliği desteklemek ama tehlikeli taahhütlerden kaçınmak talimatıyla Nyon'a gönderildi. Tatmin edici bir anlaşmaya varıldı. Akdeniz ülkeleri kendi karasularını koruyacak ve açık denizler Fransız ve İngiliz donanmalarının koruması altına bırakılacaktı. Ama anlaşmayı imzalayan tarafların gerekli durumlarda Fransız ve İngiliz donanmalarına yardımcı olmaları koşulu İnönü'yü telaşlandırdı. Bunun anlamı açık denizde askeri bir harekata katılma zorunluluğu muydu? Tevfik Rüştü Aras istenilen yardımın sahilde sağlanacak malzemeyle sınırlı olduğunu açıkladı. O tarihte Florya'daki deniz köşkünde bulunan Atatürk bu açıklamadan tatmin olarak Aras'a anlaşmayı imzalama yetkisi verdi. Ama Ankara'daki İnönü, Aras'ın ancak Türkiye'nin karasuları dışında bir askeri harekata katılmaya zorunlu bırakılmayacağı konusunda yazılı güvence verildiği takdirde anlaşmanın imzalanması için ısrar etti. 13 Eylül 1937 tarihinde anlaşmazlığı kabine toplantısına getiren İnönü, Atatürk'ün mahiyetindekilerin onunla doğrudan temas kurmasını engellediklerinden şikayet etti. İnönü'nün kastettiği aracı olan Cumhurbaşkanlığı Başkatibi Hasan Rıza Soyak'a göre Atatürk İnönü'nün talimatını yerine getirdiği takdirde Aras'ın Nyon'da zor durumda kalacağından korkuyordu. İnönü'nün 1923 yılında Lozan'da Başbakan Rauf Orbay'ın elinden çektiği sıkıntılar bir kez daha yinelenecekmiş gibi görünüyordu. Ayrıca Atatürk istendiği takdirde İngiliz filosuna katılmak üzere bir Türk savaş gemisinin gönderilmesine karşı değildi. Milletler arasında büyük devletlerle iş görecek mevkide bulunduğumuzu göstermek ve şimdiden onlarla teşriki mesai yoluna girmek az fayda mıdır diyordu Atatürk. Dipnot Soyak Cilt 2 Sayfa 679. 14 Eylül'de Aras anlaşmayı imzaladı ve sonra İnönü'nün ısrarla üzerinde durduğu yazılı güvenceyi aldı. Sorun Atatürk ile İnönü arasındaki karşılıklı sürtüşmenin biraz daha artması pahasına çözülmüştü. İnönü'nün Aras'a son talimatını öğrenince Atatürk, ihtiyat hududunu çok aşan bir ruh haleti içinde devlet idare edilir mi diyerek tepkisini gösterdi. Dipnot, Hasan Rıza Soyak anılarında Nyon olayını ayrıntılı olarak anlatıyor. Cilt 2 sayfa 658-682. İnönü'nün daha kısa özetine göre Cilt 2 sayfa 285-286, hükümet Aras'a İtalyanlara karşı hiçbir girişimde bulunmaması için talimat vermişti. Bu ifade karmaşık bir tartışmayı yalınlaştırıyor. Fali Rıfkı Atay da tartışmayı özetliyor. Çankaya sayfa 495. İnönü'nün başbakanlık günleri sayılıydı.